boyunca sizinle yaşadık. Ve iyi bir zaman oldu gerçekten. Ama biz hatırladık ki ilk geldiğimizde çok şey öğrenmemiz gerekiyordu. Yani bebekler gibi olduk. Kültürü farklıydı. Öğrenmemiz gerekiyordu. Her şeyin nerede olduğunu öğrenmeye başladık. Yani dili öğrenmek, yani hala öğreniyorum gerçekten. Ama yani ilk, o zaman şimdiden daha kötüydü. İlk birkaç ay boyunca biz yani her şey öğrendik. Ama özellikle Türkiye'nin halkını hakkında öğrendik. Ve arkadaşlık kurmaya başladık. Ve ben birisiyle tanışmıştım ve arkadaşlık kurduk beraber. Ve bir gün ben ve arkadaşım bir kafede oturuyorduk. Sizi hatırlatacağım. Kafeler yani dışarıda eskiden biz dışarıya çıkıp beraber buluşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Evet, bir kafede dediler. Belki hatırlamıyorsunuz. Ama eskiden evet bir kafede oturuyorduk. Ve ona, yeni arkadaşıma sordum ki Türkiye'nin halkının en büyük ihtiyacı nedir? Ve yeni arkadaşım bana doğru bakıp hemen umut dedi. Umut. Ve o beni çok etkiledi. Umut lazım. Dongjin her zaman gibi ilahileri seçiyor. Biz konuşmadık ama çok mutlu oldum. Çünkü o ilahi bir gün senin karşında yüce sofranda paylaşacağımızı umutla yaşıyorum. Ve bu doğru. Ve bugünle garip ve tuhaf olduğu halde yani o adamın içgörüsünün hala doğru olduğunu düşünüyorum. Aslında daha doğrudur. Umut lazım. Senin umudun var mı? Benim umudum var. Yani Hristiyanların özelliklerinden biri umut olmalı. 1. Korintliler 13, işte kalan üç şey vardır diyor. Onlar nedir? İman, umut ve sevgi. Biz de yaşasınlar. Ailemiz, arkadaşlarımız bize bakarken bizim yani davranışımıza göre, hareketimize göre, yaptıklarımıza göre umudumuz olduğunu anlamalı. Ama kardeşler, umudumuz neye bağlı? Umudumuzun nedeni nedir? Umudumuz çarmıha mı bağlı? İsa Mesih'in günahlarımız için fedakarlığına mı bağlı? Well, belki sürpriz olacak ama hayır diyeceğim. Çarmıhtaki olay bize büyük sevinç ve minnettarlığı getirdiği halde bana umut bağlamıyoruz. Umut bağlamıyoruz. Çünkü bu olay geçti. Oldu. Buna iman ediyoruz. Ama umudumuz ilerideki olaya bağlı. Yani aynı şekilde umudumuz İsa Mesih'in dirilişine bağlı değil. Ölümden dirilişini kutluyoruz. Dirilince zaferi kazandığını kutluyoruz. Ama bu da geçti. Diriliş bayramını yani 2 hafta önce kutladık coşkuyla. Bu doğru. Bu olayları andık. Ama İsa Mesih'in işini orada bitmedi. Onun görevi devam ediyor kardeşler. Ve bu görevin tamamlanmasını özlemle bekliyoruz. Umudumuzun sebebini anlamak için ileriye bakmamız lazım. Geleceğimizi düşünmemiz lazım. O zaman kardeşler neye bekliyoruz? Ne olacak? Pavlus Titus'a gönderdiği mektupta neyi beklediğimizi anlatır. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Anladınız mı? Biz Hristiyanlar sadece yaşamak için yaşamıyoruz. Günü gününe anı yaşamıyoruz. Sadece dayanmalı ve göğüs germemeliyiz. Yani biz daha fazla için yaşıyoruz kardeşler. İsa Mesih'in geri döneceğini bekleyerek umutla yaşıyoruz. En iyi günlerimiz geçmişte değil. En iyi günlerimiz geliyor. Biz İsa'nın çamata fedakarlığı dün gerçekleştiği gibi, bu sabah dirildiği gibi ve yarın geri geleceği gibi yaşıyoruz. Martin Luther bunu söyledi ve doğru söyledi. Böyle yaşarsak bugün için bana güç ve umut verir. İsa Mesih'in geri geleceği neden bizi umutla dolduruyor? Neden bize dayanma gücü verir? Bir iki sebebi düşündüm kutsal kitabı okuyarak. Birinci sebep bu. Biliyoruz ki bu dünya sağlıklı değil. Yozlaşıyor, çürüyor, hastalıkla, açlıkla, haksızlıkla ve ağrıyla dolu bir dünya. Herkes, yani insan olarak bu sıkıntıları ve acıları görünce, yani içimizden iniltiler çıkar. Ah! Neden? Görmek istemiyoruz. Ama biz Hristiyanlar olarak dahi biliyoruz ki bunun gibi olmamalı ve de olmayacak. Sonuç, yani çözüm geliyor. Pavlus Romalılara şöyle yazdı 8. bölümünde. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum arası çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de. Evet, ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığı alınmaya, yani bedenlerimizin kurtulmasına özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şey kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz. Ve kardeşler, umudumuz bu. Sonra gelmedik. Bir gün bu hasta dünyanın sonu olacak ve Tanrı'nın istediği dünyayı göreceğiz. Şimdi, yani bu dünyada, evet, sevinç ve coşku var olabilir ama acılar ve gözyaşlar da var. İkisi beraber geliyor. Anlatabildim mi? İsa'nın geri gelecek olması bize umut veriyor. Çünkü o geri gelince tüm dünya iyileşecek. Daha iyi günler geliyor. Ve Vahiy kitabı bunu şöyle anlatıyor. İsa Mesih geri gelince bizim gözlerimizden bütün yaşlarımızı silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkacak. Bu umut ile yaşıyoruz. Ve ikinci sebep de var. Rab İsa'nın geri geleceğinin ikinci sebep şu. Geleceğe güvenle bakabiliriz. Çünkü her şey Rab İsa'nın kontrolü altındadır. Ve bunu anlatmak için bir örneği düşündüm. İki kişi hayal ederseniz, yani iki hanımefendi hayal edebiliriz. Ve ikisi de kendi evinden çıktı. Evet, biliyorum ki evden çıkamıyoruz ama hayal edeceğiz ki evden çıkabiliriz. Neyse, ikisi de evden çıkınca fırını açık bırakmış. Ve bu noktaya kadar ikisi aynı görünüyorlar. İkisi yani mutlulukla çıktılar ama fırını açık bıraktı. Birinci hanımefendi yarım saat sonra sokakta yürürken yani aniden durdurur. Aklına geldi. Fırını açık bırakmıştım. Telaş içinde eve doğru gitti. Koşa koşa kişileri yani itip kakarak fırını kapatmayı unuttum diye bağırarak kapıdan kendini fırlatıp ve fırını kapatıyor. Pencereleri açmak lazım çünkü duman var. Yani tüm komşular o koku nedir soruyorlar. Bir ateş varmış yani. Telaş, sorun. İkinci hanımefendi ise evden çıktıktan yarım saat sonra saate bakıp sakin bir şekilde eve dönüp fırını kapatıp kapını açıp dışarıya güzel bir pastaya çıkarıyor. Yani pencere açınca güzel koku çıkartıyor ve tüm komşular koku nedir? Biri güzel bir pasta yapmış. Evet. Tamamen farklı. Kardeşler, Rab bizi unutmadı. Yani bugünlerde onun planın içindedir. Ve bir gün cennetin altın sokağından geçirerek kendine sanki bir şey unutmuştun diye ne oldu? Fırın yok ama eyvah! Dünya unutmuştum. Kiliseye ne oldu acaba? Ve telaş içinde yanan dünyaya geri gelmiyor. Yani fırın ateş var melekle. Ateş var mı? Öyle olmuyor kardeşler. Rab doğru zamanı bekliyor. Her şey hazır olunca geri gelir. Ama gerçekten ikinci hanımdan daha çok ilgileniyor. Çünkü uzak kaldığı halde İsa'nın sözü son güne dek tüm dünyaya koruyor. İkinci Petrus'ta bunu öğreniyoruz. İsa geri gelmeye neden bekliyor? Neye bekliyor? Neden ertelendi? Yani merhamet için. Geri gelince yargı olacak. Ve o zaman Rab Tanrı merhamet ve lütufla iman edecekler için bekliyor. Her şey onları onları kendine çekmek için kullanıyor. Çünkü herkesin kurtulmasını istiyor. Ve bu yüzden her şans vermek istiyor bu kişileri. henüz iman etmediler ama hala onları çağırıyor. Hala yani onun planına göre her şeyi kullanarak onları kendine çekiyor. Her durumu kullanıyor. Evet, kardeşler bugünlerde bile çok kişi ona geliyor. Sıkıntılar var ama bu sıkıntılardan umut ortaya çıkıyor. Ve kardeşler o gün gelecek, o geliyor, yaklaşıyor. Kutsal kitap son günler hakkında çok net şeyleri anlatıyor. Sonu biliyoruz kardeşler. Evet, ayrıntılar belirsiz ama genel görünümü belli. İsa Mesih hazır olunca o kendi bedeninde geri gelecek. Herkes bunu görüp bilecek. Gizli olmayacak. Melekler bunu açıkladılar. Yani öğrencilerden ayrıldığında İsa Mesih göğe alındıktan sonra tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Öğrenciler yani şöyle sürpriz, şok oldu. Bakıyorlar. Ve melekler, celaliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızda göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördüğünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. İsa Mesih kendini geri gelecek. Gizli olacak mı? Yani bunu kaçırabilir mi? Kaçırabilir misin? Yani belki olduğu düşünebiliriz ve biz onu görmedik yani. Ama hayır, böyle olamaz. Elçiler belirttiler ki işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin. Gizli olmayacak. Ve İsa Mesih geri gelince ilk olarak ne olacağını açıkladı. İsa Mesih bunu dedi. Siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İsa Mesih yani geri gelince ilk yaptığı şey yargı olmayacak. Bizi alacak kendine. Umudumuz bu. Rabbimiz doğru zamanında geri gelir. Bizim için gelir. Bizi kendine alacak ve onunla birlikte olacağız. Asla tekrar birbirinden ayrılmış olmayacağız. O zaman kardeşler onun geri geleceğinden korkmuyoruz. Onun geri geleceği bizim için umut yaratıcı. Mutluluk yaratıcı. Ama kardeşler, bazı kişilerle konuşurken bunu anladım, şunu anladım. Bazılarımız o gün, o son günden korkuyoruz. Çünkü yargı günü olduğunu duyduk. Öyle mi? Evet. Evet, yargı günü olacak. Kardeşler, İsa Mesih geri geldikten sonra o kral olarak tüm dünyaya hem insanları hem de melekleri hem imanlıları hem de iman etmeyenleri tüm dünyaya yaptıklarına göre yargılayacak. Romalılar 14 şunu diyor, Tanrı'nın yargı kurusu önüne hepimiz çıkacağız. Böylece her birimiz kendi adına Tanrı'ya hesap verecektir. O zaman dürüst olursam bu iyi habere benzemiyor. Ben yani ne yaptığımı biliyorum. Aklımdan her geçtiği düşüncesini hatırlıyorum. Gizlice ne yaptığımı, ne yapmadığımı hatırlıyorum. Biliyorum. Ve ona göre yargılanmayı istemiyorum. Çünkü o şeylerinin cezasını korkunç olacak. Bu yüzden İsa Mesih'e güvenip iman ettim. O gün eğer İsa Mesih'e iman edersek, onu dört gözle bekliyorsak ve onu Rabbimiz ve Kralımız olarak kabul ettiysek, umudumuz ve mutluluğumuz o günde bozulmayacak. Çünkü İsa Mesih ilk geldiğinde o günahların bedelini ödedi. Şimdi sil baştan yaptı. İbraniler 9'de okuyoruz ki Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. İnsanın bir kez ölmesi, sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Ama ikinci kez günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. Hamdolsun. Yani bizim için bu iyi haber, bu müjde. Gazap geliyor, ceza geliyor, son günü geliyor. Ama İsa'ya bekleyenler bu cezasından kurtulacak. Çünkü İsa Mesih bedelimizi ödedi. Ve daha kişi iman etmek için, yani bu gazaptan kurtarmak için bizi seven Baba Tanrımız bu dünyanın sonunu bekletiyor. Bu yüzden bu müjdeyi paylaşmamız o kadar önemli kardeşler. Bizi bu dünyaya kurtarmak için değil, iman etmeyen arkadaşlarımızı, akrabalarımızı gelecek gazabından kurtarmak içindir. Bu yüzden bu fırsat var, bu günler var. Çünkü o gün iman etmeyenler için fazla geç olacak. Bir şans daha olmayacak. Kendi günahın bedeli, yani sonsuz cezaya, acı ve azabı çekecekler. O zaman daha kişi kurtulsun diye Rab bekliyor. O günde daha fazla kişinin umudu olsun diye bekliyor. Biz de o güne bekliyoruz çünkü bizim için bizim kurtulduğumuzu tamamlanması olacak. O gün, o günü beklersek kardeşler ne zaman olacak? Yani kardeşler, gerçekten bilmiyoruz. O gün yarın olabilir. 1000 sene sonra olabilir. Tanrımız bunu biliyor ve bizim bilmemizin gerekmediğini düşünüyor. Yani İsa Mesih net bunu anlattı. Öğrencilere o günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz, dedi. Biz de bilemiyoruz. Yani bir kişi bugün olacak, yani belli bir tarih, bir Nisan olacak derse, Tanrı yalancı olduğunu ifade ediyorlar. Tanrı yalancı değil. O zaman biz o günü bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama gelmesini istiyoruz. Umudumuz var. Gel ya Rab diyoruz. O zaman bu hafta ne yapalım? Bu hafta hayatınızı düşünün. Biz İsa'nın çamurda fedakarlığı dün gerçekleştiği gibi, bu sabah dirildiği gibi ve yarın geri geleceği gibi yaşıyor muyuz? Sonu bildiğimiz için ve bizim için ne kadar iyi olacağı anladığımız için zor günlerde umut ve dayanma gücüyle yaşayabiliriz. etrafımızdakiler bize bakarken ümidimizi fark edebilir mi? Ve onlarla bize verdiği müjdeyi paylaşmaya hazır mıyız? Çünkü onların gelsin diye Rab sonu bekletiyor. Rab'in geleceği için farklı yaşayabiliriz. Ve en zor günlerde, yani bu günlerde en fazla, en çok bunu ifade edebiliriz, gösterebiliriz herkesi. Umudumuz var. Dua etmek istiyorum. Ondan sonra acaba Dongjin o ilahi tekrar söyleyebilir miyiz? Yani bir gün yüce sofranda Rab'e karşılayacağımızı umut ile yaşıyoruz. Ya Rab, biz kutluyoruz senin çamaha gittiğini, senin dirilişini kutluyoruz. Çünkü bizim için müjde. Ama diyoruz ki, yani Yuhanna ile gel ya Rab, amin. Çünkü senin geleceğini umut ile bekliyoruz. Ve ya Rab, senin kutsal ruhun aracılığıyla bu umut bize gelsin, bizim hayatlarımızı doldursun. Bize dayanma gücü ver bu umut ile. Ve bu umudun ışığıyla yaşamak istiyoruz. Bize senin gücünü ver diye dua ediyorum. Aklımızı bunu anlasın. Yüreklerimizi bunu bilirsin diye dua ediyorum ya Rab. Ve gelsin. Gel ya Rab. Senin geri geleceğini umutla, dört gözle bekliyorum. Gel ya Rab. Egemenliğin gelsin. Yücelik ve hamdla sana olsun Rab İsa. Senin adıyla. Amin.